alkışlarınızla girişimci muhabbetini davet ediyorum. Şimdi gongumuzu başlattık mı? Hemen şöyle yapalım. Süremizi başlatalım. Girişimci muhabbetinin aslında bizim için özel bir tarafı var. Bu festivalin olgunlaşmasında, özellikle fikir aşamasından buraya gelmesinde beraber çalıştığımız bir ekip. Power aplikasyonu da ilk yüklediğimiz, bizim dışımızdaki ilk yüklediğimiz podcast olabilir. O açıdan da bu fikri geliştirdikleri için de kendilerine, bizim ekip adına teşekkür ediyoruz. Ve ilk önce şöyle diyelim. Tamam, ben size Sami Barış Tuna olarak biliyorum ama Barış Koçtur, Sami Can Tan doğdu, Tuna Yaprak aramızda. Şu festival fikriyle bir başlayalım mı? Yani siz ne zaman bir festival fikrine sahip oldunuz ve bunun işe yarayacağını düşündünüz?
Sanıyorum biz bütün fikirleri bir yerden çalıyoruz. Podcast'in fikri de oradan geldi. Gimlet Medya diye bir aslında podcast... Evet. Yayıncısı var Amerika merkezi. Onlar bir festival yaptı. Biz de direkt şey dedik yani. Biz de neden aynısını yapmıyoruz Türkiye'de? Biz tam bunu derken aslında senle konuşmaya başladık. Ve aslında öyle oldu değil mi?
Barış? Tarih neydi ya? Nisan falan?
Evet, bu senenin daha başlarında oldu. Bu arada Tuna sabahtan beri burada olanlar varsa Tuna'nın ismini duyuyorlar. Sürekli teknik olarak işte bu podcast kaydetme, hangi ekipmanlar kullanılır, bu konuda aramızda en yetkin isim. Buraya gelirken bir şey söyledin, onu söylesene mikrofon ayarlarıyla ilgili.
Önce estağfurullah, yoksa bu işin emekçilerine ayıp olur yani. Ben hobi corporate olarak biliyorum o işi.
Hobi.
Corporate takılayım ben öyle. Tamam. Sami Can'ın oturduğu mikrofonun prosesörde başka bir ayar var. Bu üçü farklı ses veriyor, onu söylemiştim.
O kadar dikkatli dinliyor. Peki o zaman hemen teknik şeyden gelelim. Siz başlarken nasıl bir teknik ekipmanla başladınız, sonra nasıl evrildi iş? Onu bize bir kısaca anlatır mısınız?
Bizim ilk ekipmanımız şuydu. Güzel bir bardak, bir
güzel
iPhone.
Bir bardak.
Ve işte böyle bir masanın bardak üzerine koyuyorduk. Evet, bardağın üzerine koyuyorduk şeyi ki yani böyle sesimizi daha iyi alsın diye. Gerçekten öyle başladık. Yani
kaç bölümdü? Senin geldiğin kaçıncı bölümdü?
90 civarında. Yani yaklaşık yarıdan sonrası şu an itibariyle benim olduğum yer. Ama bizim konuşmalarımız 50. bölümlerde falan başladı. Ben bir mesaj attım Barış'a. Dedim ki ya böyle olmaz. Ben podcast dinleyicisiyim.
Lanet olsun.
Çok seviyorum dinlemeyi ve siz düzenli yayın yapan gerçekten bir elin parmağı kadar podcast vardı o dönem. Dedim ki bu çok güzel bir şey. Sizin bunu daha güzel yapmanız lazım. Bu ses kısmını aşmanız lazım. Bir de devamlı şikayet alıyorlar. O arada ya yorumlar hep şey kuyudan geliyor sesler falan. Bu şekilde.
Ama ya bir dinleyici olarak aslında değil mi?
Evet.
Yani ilk bağlantı kurma.
Biz Tuna'yla bir bölüm yaptık. Ben Opet'in ofisine gittim. Orada onların harikulade stüdyosunda böyle bir bölüm çektik ve evet ya ses böyle olabiliyormuş diye fark ettik. Ondan sonra Tuna ile gitgide daha çok konuşmaya başladık. Tuna bize ısındı, biz ona ısındık.
Şu anda geldiğiniz nokta nedir? Nasıl bir ekipman kullanıyorsunuz?
Örnek ya olmasın o. Çünkü tamam. Şey o evet, bizim merakımızdan ötürü de biraz daha pahalı ekipmanlara geçtik. Şu an kullandığımız ekipmanı basitçe anlatırsam konser verebilirsiniz o ekipmanla. Yani 12 kanallı işte bol efektli bir şey set. Mikrofonlarımızı da headsetler olarak çalıştırıyoruz. Çünkü biz rahat konuşmayı sevdik. Yani onların rahatsız konuşmasından ötürü ben zaten dahil olmuştum. O bardağa odak, yani işte oraya yaklaşacaklar falan. Ben dedim ki böyle yapmayalım. Mikrofonu ağızlarımıza alalım, senin şu an taktığın gibi ağız mikrofonuyla. Ve geri çekilelim ve sohbet edelim. Yani muhabbet gibi olsun o zaman dedik. Ondan sonra zaten güzelleşti gibi düşünüyorum. Evet, ses kalitesi bir yere geldi. Ama muhabbetin kalitesi, ses kalitesi evet bir faktördür ama konuşulacak şey de bir
faktördür.
Yani
90 bölüm onsuz yaşandı.
Evet, evet.
Tuna da o haliyle beğendi sonuçta bizi. O yüzden yani podcast
bir içerik vardı ortada.
Yapmak isteyenlere öyle şey.
Peki başlangıç yani. İçin evet yani şu anda bu seviye biraz farklı bir seviye. Evet. Başlangıç için bardak iPhone'da geçelim. Bir tık sonrası ne olabilir?
Şimdi herkesin elindeki en basit ekipman telefon. Evet. Basitçe oradan gireyim hemen. Telefona bağlanan çok güzel mikrofonlar var. Yaka mikrofonu alın. Sesinize yakın bir yerde dursun mikrofon. Bundan gerisi zaten %80'ini burada hallediyorsunuz. Bundan fazlası ya post prodüksiyon ya daha pahalı ekipman. Belki mikrofona yaklaşma teknikleri. İşte direkt burada konuşursam patlar ama yandan konuşursam patlamaz. Bunun gibi bazı ufak tefek dikkatlerle zaten konu çözülüyor. Çünkü dinleyici telefonda dinliyor bunu çoğunlukla.
Tabii doğru.
Dinlediğin mecralara baktığınız zaman zaten böyle audiofil falan değil yani.
Ama
kimse.
Ben burada hemen bir araya giriyorum. Bence o kritik bir şey değil ya. Yine geri gelelim yani. Tabii. Podcast yapmak için, başlamak için o değil bence.
Öncelik içeriktir.
Orada bir heves şey oluyor. Kayma oluyor. Ben hemen onu tekrar düzeltiyorum. Evet. Bize çok geliyor çünkü. Ne kullanayım? Hiçbir şey kullanmayın ya. Hiçbir şey kullanmayın.
Tuna Bey. Aynı fikirdeyim. Buyurun. Bu kullandığımız Davos mikrofonlarını tavsiye eder misiniz?
Ederim de pahalı bunlar. Bunlara girmeyelim. Yani.
Burası Power FM, her an aşağı
olabilir. Davos mikrofonu, bize öyle dediler. Biz ne kullanacağız? Davos mikrofonu kullanacağız dediler. Doğru. Çok havalı.
Hayır, headsetle rahat ediyorlar dedin. Bu evet. Da aslında rahat edilen bir mikrofon mudur, değil midir? Hani bilir kişiye soralım
böyle
diye.
Böyle alıyorsa sesimi, hala alıyorsa almıyor.
Bak, bunları çok değerlendirme yapabiliriz. Evet. Ya dediğim gibi bunlar işin şakası tabii ki. Basit bir kurulum düşünüyorsak telefon, onlara bağlanan basit bir yaka mikrofonu, yani Çin malı bile olabilir, o kadar çok şey var ki. Bunları birbirine bağlayın, bu sizin için yeterli. Telefon herkeste var diye diyorum bunu, yani hiç ekstra bir maliyet üretmeyecek bir şey. Ondan sonrası içerik, yani anlatacağınız, vereceğiniz bir mesajınız olması lazım, bir niyetiniz olması lazım. O yoksa dinleyici de dinlemeyecek zaten. Yani ne kadar profesyonel ses yapsanız da dinlenmeyecektir o.
Önemli olan devamlılık zaten. Yani devamlı bir şekilde podcast yapabiliyorsan zaten genellikle ben verdiğimiz şey de o.
Örnek.
Evet, değil mi? Seste bir eksiklik var. yani bizim başarılı olabilmemiz ve bir yere gelmemizin temel nedeni aslında o yani. Her hafta düzenli bir şekilde podcast'i çektik. Her hafta buluştuk. Bunun da şeyi Barış'tır yani. Barış biraz bu konuda disiplindir. Her hafta başıma didişti ve dedi ki hadi podcast çekiyoruz. O olmasaydı bir yere gelemezdik. Şimdi önerdiğimiz şey de zaten şu oluyor. 20-30 tane bölümü önden yazın. Hani ne yapacağınıza dair. Ve ondan sonra onu çekmeye başlayın. Ve hani kafanızda bir harita olsun. Onun üzerinden gidin.
Bu arada rahat duyabiliyor musunuz Sami Can'ı? Tamam güzel. 20-30
bir
bölümü
hayır geldi sanki oradan. Ya.
Yani yazıp önden bir en azından
evet,
haritayı
yani ne
çizin.
Ne yapacağınıza dair. Detaylı her bölümü yazın demiyorum yani. Ama 20-30 bölümde ne konuşulabilir diye bir düşünün yani. Hani mesela işte atıyorum. Üretim bandı var. O da bugün burada olacak. Mesela Eran'la konuştuğumuzda şey demiştik yani ürün geliştiricilerle konuşacağız. Kim olabilir abi? Yaz bir liste yap. Hani yoksa bir sonraki haftayı planlamaya çalışırken onu beceremeyebilirsin.
Peki girişimci muhabbeti siz iTunes'da bulunduğunuz kategoride en son birinciydiniz. Hala öyle. Evet. Uzun zamandır da böyle. Çok dinlenen bir yayına sahipsiniz. Şimdi bu isim girişimci muhabbeti tam anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Yani isim nereden çıktı bu arada? Yani
ya şimdi,
çok böyle basit bir şekilde.
Bardak, iPhone, son saniyede adı ne olsun? Gerçekten her şey böyle. Evet. Girişimci muhabbeti yapıyoruz abi. Girişimci muhabbeti olsun. Logoyu da ben yaptım.
Logonun hikayesi de
logo ne tane hissettin yaparken? Yani ne düşündün?
Hayır, bence bir şey hissetmediği ortada yani.
Bence o bir mikrofon ayağı aslında.
Hayır kahve aslında.
Bu kahve.
Kahve de onun üzerine de konmaz mı telefonunuz, mikrofonunuz?
Ya evet aslında aynen o şekilde güzel bir bağlantı oldu.
Ama hiç o kadar böyle sofistike bir durum yok.
Peki girişimci muhabbeti, girişimcilik üzerine ve tabii ki çok geniş bir evren üzerine sohbetlerde bulunuyorsunuz. Başladığınız noktayla şu anda paylaştığınız konular arasında nasıl bir evrim oldu?
Yani en başta biz biraz daha Yollarda TV gibi ve böyle aslında havadan sudan arasında bir yerdeydik. Neden? Çünkü haberleri alıyorduk ve onları konuşuyorduk.
Haber ve yorum.
Evet, aynen. Bu haftanın popüler haberleri nedir falan diye. Biraz sonra ondan uzaklaştık. Daha fazla konuk almaya başladık. Çünkü bizim özünde Barış'la yapmaya çalıştığımız şeylerden birisi şuydu ilk fikrimiz aslında. Mevcutta bir ana akım medya var. O ana akım medyadan uzaklaşalım ve onların konuşamadığı girişimcilikle alakalı daha kanlı ve gerçek
yüzünü.
Biraz, evet aynen onları anlatalım istedik. Yani çünkü insanlar girişimciliği böyle çok pembe bulut bir şey sanıyorlardı. Hani işte gidiyorsun para veriyorlar zaten. Hani ondan sonra startup'ı kuruyorsun inanılmaz hızlı büyüyor. Çünkü zaten Mark Zuckerberg öyle yaptı falan gibi böyle garip bir
sonra satıyorsun.
Evet sonra satıyorsun. Alıcı da çok fazla zaten. Ondan 200 milyar dolara falan gidiyor gibi bir garip bir hikaye vardı. Biz Barış'la girişim ekosisteminde çalışan insanlarız. Ve çalışırken bunun hiç öyle olmadığını gördük yani. Hani sanıldığı gibi bir şey olmuyor ve o tarafı daha anlatmaya başladık ve genel akışımız aslında o şekilde.
Peki yani mesela burada da mutlaka hepimizde oluyordur. İyi bir fikre sahip olduğunuzu düşünürsünüz ve bunun çalışacağını düşünürsünüz. Sadece iyi bir fikir sahibi olmak herhalde bu kanlı ve zorlu evrende çok yeterli değil. Doğru mu? Yani siz mesela o iyi bir fikir ondan sonra kime ulaşacaksınız? Nasıl bir işte mali portre çizeceksiniz kendinize? Hemen hemen her yönde tavsiyelerde bulunuyorsunuz anladığım kadarıyla. İşin en eksik tarafı nedir? Yani bizde daha çok fikir var ama çalışma mı yok? Yoksa biz mesela mali tabloyu falan mı çok düşünmeden sadece böyle çok güzel bir fikir üzerine gidiyoruz? Yani bu kadar zaman sonra gördüğünüz tablo nedir? Fikir ve girişimcilik konusunda. Şimdi
o kadar sofistike bir soru soruyorsun ki aslında hiç durumu öyle değil ya. Hiç
nasıl?
Oralarda değil. Yani senin bakış açından böyle olmasını çok normal karşılıyorum. Ama aslında durum şöyle. Bir fikrim var. Ya bu düşüncelere giriyorsun ve böyle karmaşıklaşıyorsun ve nasıl yapacağını bilemiyorsun. İşler gidiyor, zamanlar geçiyor, paralar harcanıyor, ölüyorsun, hevesin kaçıyor falan filan ölüyorsun. Ya da bir şey var. Ha, dur ya gel ismini girişimci muhabbeti koyalım. Tamam ya telefonla yapalım. Bakalım kaç kişi dinleyecek? Ha, 3 kişi dinledi. Okey, güzel. Öbür gün 5 kişi dinledi diye devam ediyorsun. Ondan sonra da daha ilginç bir yere gidebiliyor. O karmaşıklaştırma durumunun çok kötü olduğunu zaten tecrübe olarak yaşıyoruz. Biz de bu podcast yaparken de bence rahatlıkla gördük.
Ne kadar geç pazara gidersen o kadar başarısız olma ihtimalin artıyor aslında. Yani Koray'ın bir lafı vardır işte. Ete kemiğe büründüğü anda atacaksın pazarı diye. Hani buna da minimum viable product deniyor aslında. Bence bir sürü girişimci de Türkiye'de gördüğümüz, konuştuğumuz insanlar da podcast yapmaya çalışanlar da planlıyor işte bir şeyler yapıyor, kod yazıyor, çok güzel tasarımlar yapıyor ama ortaya koymuyor ve müşteriye gitmiyor. Müşteriye gitmen lazım çünkü başarılı girişim dediğim müşterisiyle etkileşim kurabilen.
Peki bunun için yeterli kanallar var mı Türkiye'de? Yani işte girişimci olduğunu hissedenle ona yardımcı olacak bir takım isimler, kuruluşlar arasında çok kolay kanallar var mı? Yani ulaşılabilecek durumda mı bunlar yoksa daha profesyonel bir takım adımlar mı gerekiyor?
Yani işte Girişimci Muhabbet diye podcast var.
Onu dinleyin.
Işte dinleyip böyle birileriyle tanışabilirsiniz. Yani bence gelişiyor.
Gelişiyor.
Yani ben ilk ekosisteme atıldığımda işte bundan 7 yıl önce neredeyse hiçbir şey yoktu. Yani böyle çok tek tük insanlarla buluşmak için çok az daha olanağım vardı. Başarılı girişimci hikayesi yoktu. Yani hani startup'ını almış, satmış falan filan insan sayısı çok azdı. Doğru. Ama şu anda ekosistemde çok daha konuşabileceğin insan var. Bence yetişmiş profesyonel. Yani sadece başarılı girişimci değil, girişimde çalışmış insan sayısı da azdı. Mesela şimdi işte Barış var. Pazarlamayla alakalı bir şey sormak istiyorsanız hemen sorun deyip Barış'la kilitleyeyim.
Bu arada seyirciler de soruları hazırlarlarsa oraya da döneceğiz. Onları da soracağız. Birkaç teknik sorum olacak. Yaptığınız podcast en çok nerede etkileşim oluyor? Mesela iTunes mu sizin içinde ya da diğer kanallar daha mı iyi geri dönüşü? Nerelerde daha fazla dinlenmiş
iTunes evet. iTunes. Ne yazık ki hala en yukarıda.
Ne yazık ki.
Çünkü bize istediğimiz datayı geri vermiyor. Evet, daha detaylı data bekliyoruz.
Fazlaca kapalı bir kutu yani iTunes. Evet,
sonra Spotify geliyor. iWatch ilginç bir şekilde yani iTunes'un dışında bir kırılım olarak bir yükselişe sahip. Sebebini bilmiyorum. Belki başka bir sebebi vardı ben çözemedim.
Orada sponsorlandık. Biraz da onun etkisi
evet, var. Evet orada bir reklam durumu olmuş. Yani reklam değil de bizi çıkarmak istedi Apple reklamına. Biz de kabul ettik çıktık. Belki onun bir etkisi olmuştur.
Ne kadar kazandınız?
Biz kazanmıyoruz ya.
Kazanmaz. İlk soru odur ya. Apple mı? Reklama mı çıktınız? Kaşe?
Kazanmadığımızı söylüyoruz ki daha değerli olsun o yüzden.
Çok güzel. En değerlisi bu zaten değil mi?
Bir podcast para kazanabilir mi ciddi anlamda? Yani böyle bir şu anda böyle bir durum var mı Türkiye'de?
Birkaç kere daha o konu konuşuldu. Ben onunla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Podcast para kazanır. Çok da kolay kazanır. Normal bir operasyon dönüştürürsünüz. Satışçılarınızı her tarafa gönderirsiniz ve bu iş olur. Ama bence ben kendi yaptığımızdan örnek vererek devam edeceğim. İşte bizim bir Slack kanalımız var. 2200 kişi galiba şu anda en son. Benim bu 3 yılda kazandığım en büyük şey buradaki networklar. Ben zaten para kazansaydım da bu networkleri oluşturmaya harcayacaktım. O yüzden sonuç olarak aynı şey denk geldi benim için. Ben bayağı kazançlıyım. Bayağı da zenginim şu anda o yüzden. Gitgide de zenginleşiyorum. Bence yani benim için esas kazanç orada. Bu şey demek değil. Evet şu anda ekmeğe muhtaç olsam evet network'üm var falan diye şey yapmam. Ama şu anki durumda bence zaten parayı biz ona çevireceğimiz için daha iyi bir yol olamaz. Yani ben normalde tanışmak isteyebileceğim seviyede bir insanla şu şekilde tanışıyorum. Onlar bize yazıyorlar. Ya siz çok iyi bir iş yapıyorsunuz. İşte meetup'a gelmek istiyorum. Ya da işte şöyle konuşabilir miyiz, buluşabilir miyiz diyor. Ve tanışıyoruz. O kadar iyi ki bizim için. Yani benim için harikulade.
Sizi kimler dinliyor? Böyle şimdi iTunes'dan veri gelmiyor ama belki Spotify ya da farklı yerler. Böyle bir veri var mı elinizde? Yaş grubu?
Yani
işte,
genelde erkekler.
Erkekler.
18-44-45 diyebileceğimiz seviyede. Yurt dışından dinlenme var. Yurt dışından dinleyenler genelde akademisyen gibi bir varsayım var. Evet genelde akademisyen diyebiliriz. Yani böyle tek tük ilginç exceptionlar var yani. Amerika'da bir yatırım
İstisna diyelim ona, exception
sonunda panzehir görevi burada. İşte avukat var, yatırım işleriyle uğraşan. Bir tarafta doktorlar var değil mi? Tuna evet, o konuda daha şey haşır neşir olabiliyor bazen. İlginç uç noktalar var ama genelde öğrenciler ve bu işle ilgilenen profesyoneller diyeyim. Yani peki, girişimci olmak isteyenler. Ve
etkileşiminize en çok ne? Mesela sosyal medya sizin işinize yarıyor mu? Podcast'i dağıtmak ve farklı yerlere erişmek için. Ya da hangi kanalları kullanıyorsunuz daha çok?
Biz kendi Slack kanalımızı kullanıyoruz. iTunes'da yorumlarımız var. Yani yorumlar geliyor ve insanlar o yorumları da okuyarak, birbirlerinden onları görerek hevesleniyorlardır. Ekşi Sözlük'te bayağı bir yorum var. 11 sayfa kadar. Onlar bence Facebook'ta yani çok küçük bir varlığımız var. Instagram'da yokuz. Twitter'da bir şeyleri like ediyoruz.
Annem orada paylaşıyor Facebook'ta.
Evet ya, ayrıca teşekkür ediyorum.
Burada mı?
Evet, aynen.
Çok teşekkürler. Bir şekilde.
Çok da gerekli görmüyorsunuz o zaman sosyal medyayı böyle podcast'i yaymak için ve insanlara ulaşmak için. Ya da ihtiyaç duymadınız şu ana kadar. Ya
insanlar kendileri paylaşmaları lazım. Biz başka değil. Yani biz paylaşınca push oluyor çünkü. Ben zaten pazarlamacı olduğum için ve bu işlerle ilgili bir burnout'um yani. Neyim?
Neyim?
Böyle bir
için yandım.
İsyandayım.
Böyle bir olabilir. Olduğu için onun biraz daha böyle sakin, daha doğal olması tarafındayım. Bence şimdiye kadar da iyi oldu. Yani sayılar çok inanılmaz büyük değil. Böyle milyonlardan bahsetmiyoruz. Ama bence bizim için iyi.
Peki, seyirci sorularını alacağız ama ondan önce bu 15 dakikayı canlı podcast'te ayıralım istedik ve konu olarak belki de en az zorlandığımız ekip girişimci muhabbeti, çok basit bir şey üzerinden gideceğiz. Hani sizlerin de katılımı olabilir. Aynı konu değil mi? Biraz endişeli giriyorum. Belki değiştirmek istediyseniz de
yok, siz... Yok, biz içeride değiştiririz zaten.
Değişti mi?
Yok yok, yani sen başla.
Sen başla, biz değiştiririz. Tamam. Peki, bu 14 dakika içerisinde canlı podcast'te başlıyoruz. Elon Musk mı Mark Zuckerberg mi diye bir şey attık ortaya. Ama hani hangisi kötü hangisi iyi değil. Böyle bir ikili üzerinden bir canlı podcast çevirebiliriz.
Stephen Hawking.
Kim?
Stephen Hawking.
Hawking ama işi şey bozabilir ona ya. Orada daha sokmadım. Şey karakterler var belki.
Başlamadan şey söyleyeceğim. Bir dakikamızı çaldın. 28-29 dakikayla başladık.
Ondan tamam, 15 bir dakika ekleyeceğim. Ben de onu seyircilerden çalacağım. Tamam.
Şimdi bunu bayağı tartıştık. Podcast'i dinleyenler de biliyordur. Ben bir ara itiraf ettim. Ben aslında girişimcilik ekosistemine Mark Zuckerberg'e böyle hani ona imrenip de girdim. Yani inanılmaz adam, çok başarılı mı falan filan diye girdim. Şu anda aslında iki karakterden de nefret ediyorum. Yani bence çok
aynı fikirdeyiz. Burada konsensus evet, var.
Aynen, çok ikisi bir de şeytan var falan bununla alakalı. Ben ama genel bakış açım şu. Elon Musk'ın kesinlikle şişirme bir adam olduğuna inanmakla birlikte Mark Zuckerberg'ün böyle zaman içerisinde aslında şirketi yönetemeyeceği bir haldeyken, hani o kadar büyüdü ki şirket, kabullenmedi bunu ve elinde kaldı. Yani yönetemiyor şu anda Facebook'u. Ama Elon Musk ise reklam yani. Barış'ın böyle Amerikalı versiyonunun bir projesi. Çok var.
Onlar Davos, dikkatli olun.
Kötü bir şey
lütfen
söyledi galiba.
Kötü bir şey. Kötü söylüyor bir şey. Hep zaten oradan devam ediyoruz. Ya şey, bilmiyorum, kesin izleyen vardı. Elon Musk'ın PayPal'dan exit ettikten sonra çok eski bir röportajı var. Böyle.
Başkası için utanmak dediğiniz.
Yeni Mac'lerini almış, o geliyor evine ve onu indiriyorlar ve orada bir röportaj falan. Mesela orada şey demeyeceğim yani, başka şu Mac'lerinden falan bahsetmeyeceğim. Oradaki konuşmasını dinlerseniz eğer, şu anki konuşmasıyla o konuşması arasında bir böyle 150 IQ fark var. Şu açıdan söylüyorum. Orada 50'de, şimdi 200'de gibi gözüküyor. Aslında değil bence. Böyle konuşmada takılıyor falan yapıyor. Böyle bir hani çok akıllı insanlar, çok zeki, böyle insanlarda öyle şeyler varmış izlenimi veriyor bize. Tam bir PR şeyi, başarısı kendisi bence. İyi de yapıyor. Bütün dünyayı peşinden de koşturuyor. Projeleri de heyecanlı. Başardığı şeyler de iyi bence. Ama yine de sevmeyebiliriz ve bunun bir PR balonu olduğunu farkında olabiliriz bence.
Ya hangi projesi başarılı Allah aşkına? Yani? Ya
roket atıyor, roket iniyor. Bu kadar.
Okay, yani.
Değil mi?
Yani tamam, başarılı olan bir tane projesi o. Onun dışında bence...
Ya, araba satıyor.
Yani,
bile.
Öncelikle Tesla'yı... halk arzını terse çevireceğim diye bir tweet attı. Bu olay oldu zaten, bunu belki biliyorsunuzdur. Çünkü bunu uyuşturucu etkisi altındayken attığına dair de böyle bir haber çıktı ondan sonra. İşte ünlü bir müzisyen vardı bu. O böyle onların tam evindeymiş o sırada. Ve ya adam uyuşturucu kullanıyordu, bu sırada bu tweet'i attı falan gibi bir şey çıktı mesela. Ondan sonra zaten Tesla'dan atıldı adam. Onun dışında bu Malezya'da mıydı? Bu çocuklar mağarada kalmışlardı.
Ha, orada hemen bir PR yaptı.
Antipatik bir mesaj attı.
Orada. İnanılmaz böyle bir PR yapmak için bir şeyler yaptı. Ondan sonra oradaki kurtarma ekibinin başındaki adam ya bu bir denizaltı göndermişsin de bu buraya sığmaz falan gibi böyle bir açıklama boşu yaptı. Boşu. Ona şey dedi. Ay sen sus pis pedofil falan gibi tweet attı. Ondan sonra sildi bunu. Yani ondan da zaten dava açılmış. Böyle birkaç milyon dolarlık falan bir ceza yiyecek. Yani ondan Elon Musk zaten tamamen yalan dolan bir adam. Biz sürekli böyle şey bu tarz tartışmalara giriyoruz. Adamı ne kadar kim daha az seviyor ya evet. da kim daha fazla nefret ediyor.
Bir de bir taraftan değil. Da şey yok mu? Şimdi biz böyle hani girişimci muhabbeti işte çalışıyoruz, ediyoruz, birazcık olaylardan anlıyoruz falan. Kimi kötülediğimizin farkındayız bir taraftan da, değil mi? Yani iki o da ilginç bir özgüven yani. İşte aynen. Sonuçta kötü geliyorsa kötülüyoruz yani. Bunda bir şey yapmıyoruz yani. Gidip Kore'yi de kötüleyecek olsak Kore'yi de kötüler ama kötülemiyoruz. Kore'yi seviyoruz. Yollarda TV'de dinleyip pazarlamayı kapatıyorum. Bu kadar bildiğim podcast'ımız. Bu kadar. 84. bölüm dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İşte aynen sorulara girebilirsek diye.
Varsa illa bu konuda olması gerekmiyor. Girişimci muhabbete, evet. girişimcilik, işte startuplar nasıl gelişir, nasıl gider sorusu olan varsa.
Burçin bir şeyden devam edeyim mi? Podcastler para kazanabilir mi diye bir sorun oldu. Biraz aslında onu açmak istiyordum ben de. Sen hemen podcast kısmına geçtin. Biraz hani burada da podcast yapmak isteyen insanlar var. Biraz onu anlatmak lazım. Biz aslında Gimlet Medya'ya özenerekten başladık bunu. Bu adamlar böyle hani aldılar yürüdüler 20 milyon dolara yakın bir para topladılar fon olarak ve işte şu anda çok büyük bir şirket oldu. En son yaptıkları çok ilginç bir hareket var. Homecoming diye bir aslında scripted podcast dediğimiz yani önden senaryosu yazılmış ve böyle hani dizi gibi bir podcast yaptılar. Sonra bu podcast Amazon tarafından dizi yapılma için bir şey çevrildi. Hani yani şu anda ve bu arada yönetmeni de Sam İsmail olacak. Yani hani bildiğimiz Mr. Robot'u yöneten adam. Bunun diziyi de yönetecek. Bence asıl önemli olan şey burada kültür metası üretmek. Yani gerçekten sen kültür metası üretebiliyorsan ondan sonsuz bir para kazanabilirsin. Yani o her yere doğru gidebilir diye düşünüyorum. Ondan gerçekten podcast ekosisteminde Türkiye'de şu anda bir para olmayabilir, para kazanılamıyor olabilir. Biz ayda ne kadar kazanıyoruz? 45 dolar kazanıyoruz galiba, değil mi?
Yani nasıl kazandığımızı da söyle.
Evet, biz kazanıyoruz? Şu anda Patreon diye bir platform üzerinden para alıyoruz aslında. Yani şey bağış alıyoruz diyelim. Ama işte zamanda 250 dolarla kadar çıkmıştı. Sonra bu dolar durumlarından dolayı biz dedik ki geri çekin. Ondan 50 dolara kadar düştü. Ama yani biz para kazanmak istesek Barış'ın dediği gibi kazanılabilir. Ha, çok daha fazla para kazanmak istersen aslında böyle rotalar da var. Böyle yerlere doğru da gidiyor.
Peki. Var mı soru? Hemen bu taraftan gidelim. Şurada mikrofon orada.
Bu arada... Gelecek mi sahneye ve her takım böyle podcastler yapacak mı?
Kim gelecek mi?
Evet her takım böyle podcastler yapacak. Herkes böyle
podcastler... Alvin the World gelecek mi peki?
Kimler?
Alvin the World.
Alvin'le...
Alvin the World diye bir podcast var yabancı. Bu da küçük bir podcast dinleyicisi. Dün baktım 66 bölüm dinlemiş.
66. Alkışlayalım biz bu. Minik podcast'ı.
Onlar ne zaman gelecek diye soruyor.
Belki bir sonraki festivali. Öyle diyelim. İnşallah. Peki. Var mı başka girişimci muhabbeti? Girişimci olma yani bu işe hevesli bir fikrim var diyen var mı? İyi bir fikrim var. Tabii kimse var demez değil mi? Evet, fikri aynen. paylaşmamak lazım. Yukarıda mı? Evet köşe.
Merhaba, ben sizin büyük bir hayranınızım. Bütün bölümlerinizi dinliyorum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Şeyi merak ediyorum. Kimi konuk almayı isterdiniz? Böyle ultimate girişimci muhabbetine şu adamı çıkarsak, şu kadını çıkarsak süper olur dediğiniz birisi. Mark da tabii şey değil yani, Alan değil, başka birisi.
Ben Paul Graham'ı çıkartmak isterdim herhalde. Şey, Y Combinator'ın kurucusu olan adamı çıkartmak isterdim. Onunla böyle bir tartışmak ve kavga etmek sonra da muhtemelen birbirimizi boğazlardık ama.
Peter Thiel de olabilir aynı kafayla.
Peter Thiel de olabilir. Mesela bu böyle şey hani düşüncelerini yazdığı şeyleri okuyup böyle gerçekten bir yandan çok saygı duydum ama bazen de böyle abuk sabuk açıklamalar yaptığı için hani böyle korktuğum insanlar listesinde bunlar. Onlarla konuşmak isterdim. Bunun dışında sen kesin geri Vaynerchuk'u çağırmak isterdin diye düşünüyorum.
Olabilir ama onunla ilgili görüşlerim değişti ya son zamanlarda. O kadar da iyi düşünmüyorum. Fena düşünmüyorum hala ama.
Her konu muhabbete dönüyor. Aynen, aynen. Böyle çekiyoruz zaten. Hazırlıksız.
Türkiye'de beğendiğim girişimciler var. Mesela Koray Bahar olabilir. Onu bir daha bir konuk alabiliriz. Çok en son konuştuğumuzdan beri bayağı bir değişti. EZCO ekibiyle tekrardan bir podcast çekebiliriz. Yani yurt dışından çok istediğimiz insan var ama bu podcast Türkçe olduğu için muhtemelen olmaz. Ama işte Türkiye'den gerçekten herkese erişebiliyoruz. O güzel bir şey.
Türkiye'de mesela son zamanlarda çok ilginizi çeken ve üçünüzün de mutabık kaldınız. Yani bu iyi bir girişim dediğiniz ne var mesela? Yani burada çok hani reklam yapmış olmayacağımızı düşünüyorum ama.
Ya şimdi Sami Can Ankara'da ve Ankara'da yeni bir alan keşfetti. Daha önce de bizim farkında olmadığımız bir alan. Ankara'da çok sağlam şirketler var, sağlam startuplar var ve çoğundan biz haberdar değildik değil mi önceden? Evet, yani ben kesin değildim, sen de büyük olsun değildin. Yani, mesela Obsidian'dan haberdar mıydık?
Ben tanıyordum ama Obsidian dışında da böyle tekrar gelen bir yapı olduğunu bilmiyordum gerçekten.
Yani Ankara İstanbul'u geçmiş durumda öyle gibi mi? Yani evet, sayı olarak öyle değil ama yoğunluk ve kalite açısından geçmiş gibi gözüküyor. Bence üçümüzün mutabık kaldığı.
Belki de Ankara'nın daha az stresli olup daha işe odaklanabildiği bir şey olması, bir yer olmasıyla ilgili olabilir.
Yani daha mı rahat insanlar?
Ankara'daki olabilir. Startupların olayı şu, yurt dışına satıyorlar, Türkiye'ye satmıyorlar. Ondan dolayı çok daha global anlamda marka oluşturabilmiş girişimler var. Biz işte Obsgenie diye bir firmayla görüştük. İki kez görüştük Berkay abiyle. Biz ilk görüştüğümüzde işte bize anlatıyordu hikayeyi, şöyle oldu böyle oldu diye. 8 bölüm sonra görüştüğümüzde şirketi 300 milyon dolara satmıştı.
300 milyon dolar.
Evet, aynen.
Şirkette işte şu anda kimse bilmiyor bu büyük Oscar'ın. 300 milyon dolara Ankara'da bir şirket satılıyor ve çoğumuzun haberi
çünkü
yok.
Çünkü şey değil, yemek sepeti değil yani hani her gün telefondan böyle yemek söylediğin aplikasyon değil. Çok böyle arkada altyapı bir iş yapıyorlar. Onun dışında işte Jotform diye bir firma var. Onlar da böyle hani 4.5 milyon kullanıcısı var bütün dünyada. Form yapıyorlar. Yani webdeki formları hani bu buraya gelirken kaydolduğunuz form gibi bir şey yapıyorlar aslında. Ama 4.5 milyon tane kullanıcısı var. İşte Edelkron diye bir firma var. Onlar kamera ekipmanı yapıyor. Böyle çok değişik firmalar var.
Ankara yani şu anda Ankara, bizim evet. Belki İstanbul'da dönüyor diye düşünüyoruz. Biz bu evreni ve daha çok girişimcinin buradan çıktığını düşünüyoruz.
Hype burada. Hype yani böyle balonculuk burada. Gerçek iş orada gibi gözüküyor şu anda.
Peki son...
Zorla söyledi onu farkındasınız değil mi?
Türkçesiyle düşündüm ya onu söyleyeyim bunu. Şöyle bir aslında sizin konunuzda podcast yapan ekiplere sorduğumuz soracağımız gelecek, yakın gelecekle ilgili birkaç tahmin. Yani şu anda podcast konuşuyoruz işte bundan 3-4 sene önce daha çok belki YouTube kanalı konuşuyorduk. Böyle popüler bir takım iletişim kanalları var. Bir de teknolojiyi çok yoğun kullandığımızı düşünüyoruz. İşte telefonlar, şunlar, bunlar, sürekli ekipmanlar değişiyor. Bir yakın dönem böyle bir 5-10 sene içerisinde bizi neler bekliyor? Bununla ilgili birkaç tahminde bulunabilirsiniz. Çünkü şu ara yılbaşı öncesi böyle yazacak gazeteler, dergiler, herkes şimdi tahmin paylaşacak. Bizi ilk sizden alalım. Şöyle bir yakın dönem ne tür gelişmeler bekliyor bizi? Teknolojide, of, girişimde?
Şimdi en son bölümde biz Deep Tech diye bir alanla alakalı bir şey konuştuk. O da gerçekten böyle derin teknoloji ve hani yüksek teknoloji işler yapan girişimler. İşte Barış'a böyle şey diyorum, şöyle bir girişim var falan. Barış arkadan bakıyor falan, abi hiç bilmiyorum falan. Ben bayağı bir araştırdım hani ondan bana güzel pas atmış oldum. İki tane şey var benim şu anda bayağı ilgimi çeken. Birisi CRISPR, genetik olarak hani bebeklerin mesela genlerinin çok kolay bir şekilde değiştirilmesi. Bununla alakalı iki hafta önce büyük bir olay oldu.
Evet.
İşte Çinli bir bilim adamı HIV virüsüne karşı bağışıklık enjekte etti bebeklere ve hani büyük bir olay oldu gerçekten. Çünkü ilk bu CRISPR'ı bulmuş olan kadın bile yani hani böyle bir konsensüs olmadan bunu nasıl çalışırız ya bilinmeden nasıl bunu yaparsın dedi ve bence önümüzdeki 20 yılın etik konularından birisi bu olacak. Çünkü dünyada bazı ülkeler arasında bir eşitsizlik var bu şeyle alakalı. Sen gidip bunu Amerika'da, Avrupa'da yapamıyorsun çünkü çok büyük yasa ve engel var bunun önünde ama Çinliler şu anda yapıyorlar ve kimse bir şey diyemiyor. Hani dünya savaşı bile çıkartabilecek kadar riskli bir konu. Diğer konu da bunu geçen gün bir girişimle konuşurken öğrendim. Digital twinning diye bir konu var. Yani dijital ikizinizin yaratılması. Bu Black Mirror dizisini izleyenler şeyi hatırlar belki, böyle bir yılbaşı bölümü vardı. Beyninizden bir böyle hani beyninizin kopyasını alıp ondan sonra böyle bir yere tıkıştırıp sonra sizin temizlikçiniz olarak bir böyle kopyanızı yapıyorlardı. Aslında gerçekten o teknolojiye benzer şeyler şu anda mesela doktorlarda deneniyormuş. Doktor ameliyat yaparken hani işte onun böyle birebir bütün kaydını alıp ondan sonra nerelerde hata yaptın bilmem ne falan filan diye sana bir şeyler öğreten, bir yandan da robotları yönetebilecek eğitimler verebilen dijital ikizleriniz yapılıyor gibi böyle bir teknoloji var mesela.
Bunu machine learning'e besleyen bir
evet,
şey
aynen,
dönüşüyor.
Aynen, dijital olarak ikiziniz yani. Sizin adınıza bir şeyler yapabiliyor, öğrenebiliyor falan filan gibi. Bu da böyle bunu okuyunca şey oldum, ha okey Matrix geliyor yani diye böyle hani.
Yakın bunlar, dönem mi geliyor dedi?
Şu anda bu bayağı, bu CRISPR zaten iki hafta önce oldu. Bu digital twinning dediğim olay da hani bayağı Ar-Ge'den çıkmış ve üzerine mesela Türkiye'de Delphi Sonic diye bir girişim var. Onlar yanlış anlamadıysam yaptıkları şey şu, bir makinenin dijital ikizini yapıyorlar ve bunu geleceğe projekte ediyorlar ve nasıl bozulabilirin tahminini yapıyorlar. Mesela bu tarz şeyler aslında uygulamaya alınmaya başlandı.
Var mı sizin tahminleriniz gelecekle ilgili?
Ben aynı fikirdeyim. Birisi biyoteknoloji üzerine bir çağ göreceğiz. CRISPR bunun bence başlangıcı. Ama çok Pandora'nın kutusunu açacak bir anahtar aslında. Yani genlerinizle oynayabilecek, özel yapım genetik haritalar üretebileceğiniz bir dünyayı açıyor önünüze. Faydaları olabileceği gibi çok büyük tehlikeleri de barındırıyor yanında. Yani ırkımızı yok edebilecek kadar büyük tehlikeden bahsediyor. Göreceğiz nereye doğru evrileceğini. İkinci söylediğin neydi Samca?
Dijital ikiz.
Şey, yapay zeka teknolojileri. Oradan aklıma gelen oydu. Yapay zeka teknolojilerinin daha fazla hayatımızın içine dalacağını düşünüyorum. Şu anda var, kısıtlı. Ama artık tüm üretim teknolojilerinde çok fazla farklı sektörlerin alanlarını birbirine bağlayan yapay zeka ürünleri göreceğiz. Bunları birbirine, çapraz platformları birbirine bağlayan altyapılar zaten var. Yavaş yavaş da geliştiriliyor iyice. Ben bunların çağının olacağını düşünüyorum şahsen.
Son bir örnek vererek bitireyim ben. Tamam. Bugün daha okudum. Yani ölmesi yakın zamanda beklenen insanların bu dijital ikiz şeyde kafasıyla bir cloud'a bir yere bilinçleri aktarılmıyor tabii ki. Yani sanki onlarmış gibi onlardan eğitilen bir AI aktarılıyor ve ondan sonra onunla iletişime geçmeye devam edebiliyorsunuz. Bunda da durum şu, işte diyelim ki babanızdan tavsiye alacaksınız ve babanız şu anda hayatta değil. Oraya soruyorsunuz. Oradan aslında babanızdan alacağınız cevabı alıyorsunuz. Bu da artık herhalde hayatımıza en yakın örneğidir. Bu şu anda yapılıyor. Yani burada yapılmıyordur. Türkiye'de daha bilmiyorum. Belki de yapılıyordur. Yakın zamanda gelir. 5 yılda kesin
bunlar
gelir.
Görebileceğimiz gelişmeler olacak. Peki girişimci muhabbeti. Çok teşekkürler. Hem bu pardon. Soru mu? Tamam, bir tane soruyu alalım.
Şimdi konu çok derinleşti. Kaldı. Benimki çok magazinsel bir soru olacak. O yüzden biraz üzülüyorum ama. Ben de böyle son bölümde de zaten muhabbeti olmuştu. Tuna'nın bir gün girişimci olacağına dair bir şey var mı diye merak ediyorum.
Tuna cevap.
Sanırım hayır. Sanıyorum hayır. Büyük konuşmamak lazım böyle şeyle. Hayat gösterir ama.
İkna etmiyoruz ya Tuna'yı. Ya
evet, üzerimde çok uğraşmıyorlar. Barış uğraşsa bana pazarlar o işi de. Gerçek anlamda uğraşmıyorlar. Ben genelde burada bizim farklı perspektiflerimizin bir arada olmasının daha kıymetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani demin dışarıda konuşuyorduk. Yatırımcı, girişimci, kurumsal. Bu üç adamın farklı fikirlerin çarpışması güzel bir şey. Bu muhabbeti de açıyor, muhabbet oluşturuyor zaten. Yoksa hepimiz aynı fikirde olsak ne konuşacağız ki? Haberleri okuyalım o zaman falan gibi bir şey olur. Şahsen ben girişimcilik tılsımı olan bir adam değilim. Ama mesela eşim çok hevesli o işlere. Bir an önce kurumsal hayattan çıkayım da hemen bir şeyler yapayım tarafında bir insan. Buyur. Bakarsınız bir şekilde bulaşırım. Yani hiç belli olmaz.
Belli olmaz işler.
Şu an planda yok ama.
Peki. Çok teşekkürler girişimci muhabbeti. Biz kendi adımıza teşekkür ediyoruz. Festivale olan katkılarından dolayı.